Önceki paylaşımlarda İsa Mesih'in çarmıhının yaşamımızda uygulanması gereken farklı yönlerini incelemeyi sürdürdük ve bunun büyücülüğün etkisi altına girmekten korunmanın tek yolu olduğunu vurguladık. Şimdiye dek çarmıh aracılığıyla Tanrı tarafından sağlanan temel kurtuluşun yanı sıra imanlının kurtarıldığı üç unsuru daha ele aldık. Bunları tekrar etmenin yararlı olacağını düşünüyorum. Acaba anımsayabilecek misiniz? Birinci olarak, bu kötü çağdan kurtarıldık. İkinci olarak, yasanın yönetiminden kurtarıldık. Üçüncü olarak ise, ben merkezcilikten, egodan kurtarıldık. Şimdi de Galatyalılar 5.24'te açıklanan dördüncü kurtarılışı inceleyeceğiz. Mesih İsa'ya ait olanlar, doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir. Burada Mesih'in çarmıhının doğal benliğimize uygulanmasından, diğer bir deyişle Mesih'in çarmıhının yüklenilmesinden söz edilmektedir. Bu ayette Mesih'e ait olanlar tanımlanmaktadır. Bu çok önemlidir. Kutsal kitapta hiçbir zaman mezhepsel ayrımlar yapılmaz. Yani hiçbir zaman presbiteryenler, vaftizciler, pentekostçular ya da katolikler denmez. Kutsal kitap insanları gerçekten oldukları gibi tanımlar. Mesih'e ait olmak bir ölçüttür. Doğal benliğimiz tüm tutkuları ve arzularıyla birlikte çarmıha gerilmiş olmalıdır. Son derece keskin ve derine inen bir tahlildir. Galatyalılar 5. bölüme bir ayraç koyun, buraya tekrar geri döneceğiz. 1. Korintliler 15-23'ü açalım. Burada Rab İsa'nın geri gelişinden, yani onun ikinci gelişinden söz ediliyor. Her biri sırası gelince dirilecek. İlk örnek olarak Mesih, sonra Mesih'in gelişinde Mesih'e ait olanlar. Burada ve Galatyalılar 5.24'te aynı ifade, Mesih'e ait olanlar kullanılmış. Mantığım bana, İsa Mesih'in geri geleceği insanların presbiteryenler, vaftizciler, pentekostçular ya da katolikler olmayacağını, doğal benliklerini tutku ve arzularıyla onunla birlikte çarmıha germiş olanlar olacağını söylüyor. Doğal benliği çarmıha germek, imanlının kendi iradesiyle yaptığı bir eylemdir. Bunu bir başkası kişinin namına yapamaz. Konunun daha sonraki gelişimi oldukça ilginçtir. Romalılar 6:6'ya bakalım. Artık günaha kölelik etmeyelim diye günahlı varlığımızın ortadan kaldırılması için eski yaratılışımızın Mesih'le birlikte çarmıha gerildiğini biliriz. Bu Tanrı'nın işidir. Galatyalılar 2:20'de bildirilen Mesih'le birlikte çarmıha gerildim ise bunun kişinin egosuna, iradesine, yaşamına uygulanmasıdır. Paulus ardından şöyle bildiriyor. Mesih İsa'ya ait olanlar doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. İşte bu hepimizin yapması gereken bir şeydir. Çarmıhı ve onun doğal benliğimiz için gerçekleştirdiklerini yaşamımızda uygulamalıyız. Bunu da kendimizden başka hiç kimse yapamaz. Doğal benlik ifadesinin anlamını açıklığa kavuşturmamız gerekiyor. Doğal benlik, denetlenemez birçok tutku, duygu ve arzuları içine alır. Doğal benliği, sarhoşluk, ahlaksızlık ya da şehvet gibi sadece belirli bedensel günahlarla sınırlandırmak doğru değildir. Kapsamı çok daha geniştir. Korku, gücenme, öfke, açgözlülük, kıskançlık, cinsel tutkular ve kişinin değişken ruhsal durumu gibi olguları da içine alır. Ruhsal durumu da ekledim çünkü önemli bir konu olduğunu düşünüyorum. Danışmanlık hizmeti verdiğim insanların cinsel günahlardan daha fazla ruhsal durumlarıyla ilgili sorunlar yaşadıklarına tanık oluyorum. Kendi ruhsal durumlarının tutsağı olmuş birçok Mesih imanlısı vardır. Bu durumlarının nedeni çarmıhı yaşamlarında uygulamayı öğrenememiş ya da bunu yapmayı istememiş olmalarıdır. Ruhsal durum, sarhoşluk ya da şehvet kadar doğal benliğin dışa vurumlarından biridir. Şimdi kısa bir süre için Vahiy 21:8'e bakalım. Burada son derece hüzünlü, kasvetli bir liste verilmiş. Bu, ateş gölüne yitirilmiş sonsuzluğa gidenlerin listesidir. Ama korkak, imansız, iğrenç, adam öldüren, cinsel ahlaksızlıkta bulunan, büyücü, putperest ve bütün yalancılara gelince, onların yeri kükürtle yanan ateş gölüdür. Listenin en başında korkakların ve imansızların yer aldığına dikkatinizi çekerim. Bu ikisi cinsel ahlaksızlar, katiller, putperestler ve diğerleriyle birlikte gruplandırılmış. Bilmem fark ettiniz mi? Hepimiz kendimize göre müsamaha edilebilir ya da müsamaha edilemez diye iki tür günah sınıflandırması belirleriz. Oysa benliğe ait olan her şey, özellikle de kişinin değişken ruh hali, çarmıhta yok edilmelidir. Eğer danışmanlık hizmeti veriyorsanız, depresyon, korku, yalnızlık, değişken ruh hali ve buna benzer diğer sorunları olan insanlarla karşılaşırsınız. Bu sorunların kaynağının ilk aşamada ortaya çıkarılması çok yerinde olur. Çünkü çözüm sunulmasına yardımcı olacaktır. Ama unutmayın ki tek gerçek çözüm Mesih'in çarmıhıdır. Bu konuyu kendimden vereceğim bir örnekle açıklamak istiyorum. 24 yaşındayken Tanrı'nın o muhteşem lütfuyla kurtuldum. Tek bir gecede gerçekleşen tam bir kurtuluştu. Rab İsa ile kişisel bir karşılaşma sonucunda tamamen değiştim. O zamanlar doktrinler hakkında bilgi sahibi değildim. Bu yüzden yeniden doğdum diyemiyordum. Ama tümüyle, kökten ve kalıcı bir şekilde değişmiştim. Bunun hemen sonrasında Tanrı beni hizmet etmek üzere çağırdı.
Aslında o zamanlar Tanrı tarafından çağrılmanın ne olduğunu da bilmiyordum. Zaman içinde İngiliz ordusundan ayrıldım, bir süre Yeruşalim'de kaldıktan sonra ailemle birlikte Londra'ya taşındım.
Orada kendi kurduğum Pentekostçu bir topluluğun önderliğini yapmaya başladım. O zamanın ölçütlerine göre hizmetimizde başarılı olduk. İnsanların kurtuluşa kavuşmalarına, şifa bulmalarına ve kutsal ruh vaftizi almalarına düzenli olarak tanık oluyorduk. Bütün bunlar o zamanlarda nadiren gerçekleşen şeylerdi. Buna rağmen büyük bir içsel sorunum vardı. Bunu hiçbiriniz bilmiyorsunuz. Bu sorunum depresyondu. Bu sorunla her türlü şekilde mücadele etmeye çalıştım. Dua ettim ve oruç tuttum. Romalılar 6. bölümü okudum ve kendimi her şeye karşı ölü saydım. Ama bir sonuç elde edemedim. Dua ettiğim ve oruç tuttuğum her sefer durum daha da kötüleşti. Kendimi Rab'be hizmet etmeye gerçekten adadığım her seferinde daha kötü oluyordum. Son derece sinir bozucu ve engelleyici bir durumdu. Eğer Rab'be olan adanmışlığımdan bir ölçüde taviz verirsem, üzerimdeki baskı da hafifliyordu. Yapabileceğim her şeyi denemiştim ve çıkar bir yol bulamamıştım. Ancak bir gün, Kutsal Ruh'un gücüyle doğaüstü bir şekilde Yeşaya 61:1-3 ayetlerine yöneldim. Ayetin bir bölümünde şöyle yazılıydı: "Çaresizlik ruhu yerine." Kutsal Ruh bana, "Senin sorunun işte budur," dedi. Ve ilk kez kendime ait zihinsel ya da kişisel bir sorunla değil, kötü bir ruhla mücadele etmekte olduğumun farkına vardım. Bunun ardından tanrısal esinlemeyle gözlerim büyük bir gerçeğe açıldı. Bu ruhun aile fertlerimin arasında da etkin olduğunu görebildim. Özellikle babamda güçlü bir şekilde belirgindi. Adeta prens ailesinin ortak sorunu haline gelen kötü bir ruhtu. O dönem içinde bu konuda birçok gerçeği fark ettim. Bu sorunun kendimden kaynaklanmadığını öğrenmek beni büyük ölçüde rahatlattı. Çünkü o zamana dek bu konuda hep kendimi suçlamıştım. Oysa sorunumun kaynağı başka bir insan aracılığıyla etkin olan kötü bir ruhtu. Sorunumun ne olduğunu teşhis ettiğimde zafere %80 yaklaşmıştım. Tam zafer için bir ayete daha ihtiyacım vardı. O zaman Rab'be yakaran herkes kurtulacaktır. Ben de öyle yaptım. Yüzümü ona çevirip bu ayeti tekrarlayarak şöyle dedim: "Tanrım, bende bir çaresizlik, bir depresyon ruhu olduğunu bana gösterdin. Şimdi Rab İsa'nın ismiyle senden diliyorum. Beni kurtar." Ve kurtarıldım. O zamanlar kötü ruhlardan kurtarılmanın ne olduğunu bilmiyordum. Ama kurtarılmıştım. Bunun yanı sıra bir gerçeği daha fark ettim. Tanrı, kendi çabalarımla başarmam mümkün olmayan bir şeyi benim için gerçekleştirmişti. Beni bu kötü ruhtan kurtarmıştı. Oysa geçmişime dayanan düşünce biçimim tümüyle olumsuzdu. Şimdi burada eleştiri yapar gibi görünmek istemiyorum ama kötümserlik İngilizlerin tipik davranış biçimidir. Kendi yetiştiriliş tarzımdan dolayı kaygı duymayı adeta benimsemiştim. Ailemizde eğer bir konuda kaygı duyulmuyorsa neden kaygı duyulmadığı konusunda kaygı duyulmaya başlanırdı. Tanrı beni bu ruhtan kurtarmıştı ve bana çok açık biçimde "Zihnini yeniden kendin eğitmelisin. Bunu senin için ben yapmayacağım," demişti. Bu yüzden zihnimi terbiye etmeye ihtiyacım vardı. Zihnin terbiye edilebilir bir alan olduğunun farkına varmayan birçok kişi olduğunu düşünüyorum. Tanrı bana kötümser düşüncelere kapılmanın imanımı reddetmek olduğunu gösterdi. Bununla doğrudan ilişkili olan bir ayet Romalılar 8:28'dir. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacına göre çağrılmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz. Eğer Tanrı'yı seviyorsam ve onun çağrısında yürüyorsam, olabilecek her şey benim iyiliğim içindir. Bu yüzden kötümser olmak için hiçbir neden yoktur. Tekrar etmek istiyorum. Tanrı bana kötümserliğin imanın reddedilmesi olduğunu gösterdi. Olumsuzun yerine olumlunun koyulması gerektiğini anladım. Tüm kötümser düşünce, davranış ve tepkimi Tanrı sözüne dayanan olumlularıyla değiştirdim. Bu yıllar alan bir süreçti. Sistematik olarak olumsuzu reddediyor ve yerine olumlusunu koyuyordum. Rabbe hamd ve yücelik olsun. Zaman içinde değiştim. Şimdi içsel olarak o günlerden tümüyle farklı bir insanım. Tanrı kurtarışıyla beni özgür kıldı. Ama yine de kendi çabalarımla yapabileceklerimi benim yerime yapmadı. Bazı insanlar her şeyi Tanrı'nın gerçekleştirmesini bekler. Oysa kişi kurtarılışının ardından içsel değişim sürecini kendisi tamamlamak zorundadır. Bu sürecin sorumluluğu kişinin kendisindedir. Her biriniz içsel varlığınızı, kişiliğinizi, davranışlarınızı, tepkilerinizi, arzularınızı ve güdülerinizi Mesih'in çarmıhında terbiye etmelisiniz. Paulus'un Mesih İsa'ya ait olanlar doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha gelmişlerdir sözleriyle bunu anlattığını düşünüyorum. Size çarpıcı bir örnek daha vermek istiyorum. 2 Timoteus 1:6-7'yi açalım. Paulus Timoteus'a şöyle yazar. Bu nedenle ellerimi senin üzerine koymamla Tanrı'nın sana verdiği armağanı alevlendirmen gerektiğini hatırlatıyorum. Çünkü Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Bu tür bir korku, yani olumsuz korku ve ürkeklik Tanrı'dan gelmez. Bunlara müsaade etmemelisiniz. Zihninizi ve duygularınızı bunlara kaptırmamalısınız. Tanrı bizlere çok farklı bir ruh, güç, sevgi ve öz denetim ruhu vermiştir. Yani sağlam bir zihinle kutsal ayetlere dayanan olumlu şeyleri düşünürüz. Tanrı sözünü içinde bulunduğumuz durumlara, verdiğimiz kararlara ve duygularımıza uygularız. Bu öz denetimli bir zihindir. Bunu yapmak, yani kişiliğimizi bu şekilde geliştirmek kendi sorumluluğumuzdur ve ancak Mesih'in çarmıhı aracılığıyla yapılabilir. Çünkü doğal benliğimiz tüm denetlenemez arzu ve tutkularıyla birlikte onun çarmıhına gerilmiştir. Bu çözüm Mesih'in çarmıhı dışında başka hiçbir şekilde sağlanmaz. Tanrı'nın her ihtiyacı karşılayan sağlayışı İsa Mesih'in çarmıhıdır. Bu yüzden kişi kendisi için ayartıcı olabilecek öfke, korku, kıskançlık, şehvet, yalan ve diğer her eğilimi için iç varlığımın bu gibi eğilimlere kapılmasına izin veremem. Bunların hepsini çarmıha geriyorum ya da Mesih'in çarmığına bırakıyorum demek zorundadır. Danışmanlık hizmeti vermek de almak da harika bir şey. Ama bazı konulara dikkat edilmesi gerekir. Bazı insanlar hiç durmadan sorunlarından söz etmekten hoşlanırlar. Bu da eski yaratılışlarına, yani egolarına uygundur. Çünkü merkezinde daima ben vardır. Benin bir kenara itilmesi, yani doğal benliğin çarmıha gerilmesi onlara hoş gelmeyebilir. Bazıları hala bu konuda mücadele etmeyi sürdürüyor. Bunu biliyorum çünkü bazılarınız korkuyla, bazılarınız öfkeyle, bazılarınız depresyonla, bazılarınız da yalnızlıkla mücadele ediyor. Önemli bir konunun altını çizmek istiyorum. Bir danışman size ancak belirli bir noktaya kadar yardım edebilir. Eninde sonunda çözüm kendi elinizdedir ve bu çözüm Mesih'in çarmıhıdır. Bu çözümü uygulayıp uygulamamak size kalmıştır. Bu nedenle sorununuzu bir başkasının kutsal kitap ayetlerine dayanmayan bir şekilde çözmesini beklemeyin. Bu tür sorunların tek nihai çözümü Mesih'in çarmıhıdır. Konuyu biraz daha açmak istiyorum. Bu gibi sorunların kaynağını belirlemelisiniz. Kişinin kendine acıması, şeytanın kullandığı son derece etkili bir yöntemdir. Kişilerin kötü ruhların tutsaklığından kurtarılması hizmetimde diğerlerine kapı açan iki kötü ruhun var olduğu sonucunu çıkardım. Yani diğer kötü ruhların içeri girmesi için kapıyı ardına kadar açarlar. Bunlardan birisi kişinin kendi kendine acıması, diğeri ise başka bir kişiye gücenmesi ya da küskünlük duymasıdır. İnsanlara küskün kalamayacaklarını söylerim. Pahası çok yüksektir. diğerlerine de kapıyı açar. Kendini acımak da öyledir ve bazen verilen danışmanlık hizmetiyle kişinin kendini acıma duygusunu farkında olmadan besleyebiliriz. Belirli bir noktada hepimiz acımasız olmak zorundayız. Çarmıh acımasızdır. Çarmıhın konforlu, cazibeli ya da tatlı olan hiçbir yönü yoktur. Ama biz Tanrı'ya şükrederiz. Çünkü tek çıkış yoludur. Sorunlarımızın yanıtı Tanrı'nın sağlayışıdır.
Özel sorunumuz ne olursa olsun, birçoğumuzun kutsal kitapta İbraniler 12:1 bizi kolayca kuşatan günah diye adlandırılan bir günahı vardır.
Anladığım kadarıyla bu günaha o kadar alışmışızdır ki adeta kendimizden bir parça olduğunu düşünürüz. Ondan nefret etmek bizim için çok zordur. Çünkü bu kendimizden nefret etmeye benzer. Benim bu tür günahımın bir zamanlar ve şimdi ne olduğunu size söyleyebilirim. Ama bunun için yapayım? Neticede bu sizin sorununuz değil ki. Ben de bunu yıllar içinde öğrendim. İlginçtir, benden önce de babamın sorunuydu. Çocuklar ebeveynlerinden birçok şeyleri devralırlar. Bunun dışında örnek olmaları için önlerine belirli davranış biçimleri koyulur. Yıllar öncesinde bile içimde babamdan miras kalan bazı şeyler olduğunu görebiliyordum. Babam iyi bir insandı. Mesih'e iman etmemişti, en azından ölüme yaklaştığı son anlarına dek. Bazı sorunları vardı. Sorunu olmayan ebeveynlere sahip fazla insan yoktur. Biz ebeveynler çocuklarımızın sorunlarına öylesine odaklanırız ki kendi sorunlarımız olduğunu unuturuz. Her neyse, burada size şunu anlatmak istiyorum. Kutsal Ruh'tan sorunlarınızın gerçek kaynağını teşhis etmesini dileyin. Bu sorunları açıkça dile getirin. Bunu yapmak pek kolay olmayabilir. Bu sorununuz şehvet, yalancılık, gurur ya da bir başka şey olabilir. Ardından şöyle dua edin. Ama bu sorunum İsa Mesih'le birlikte çarmıha gerilmiştir. Bu sorunumu onun çarmıhına bırakıyorum. Bana hakim olmasına izin vermeyeceğim. Mesih'in çarmıhı aracılığıyla ondan özgür kılındım. İsa'nın adıyla amin. Bunu ilk söylediğinizde şeytanın size güldüğünü keşfedeceksiniz. Yapmanız gereken şey bunu sürekli olarak tekrar etmektir. Şeytan bir ayartıcıdır ama çok sistemli çalışır. Zamanını boşa harcamaz. Sizden bir karşılık aldığı sürece sizi ayartmaya çalışacaktır. Artık hiçbir karşılık almadığı zaman sizi rahatsız etmeyecektir. Varsayalım, küskünlük konusunda bir ayartıyla karşı karşıyasınız. Bu sorun çarmıha gerilmişti, üzerimde hiçbir gücü ya da etkisi yoktur. Bu bana ait değildir diye tekrarlamalısınız. Şeytan ise bu doğru değil, bu sadece Derek Prince'in söylediği bir şeydi der. Ama siz tekrar etmeye sürdürürsünüz ve bir zaman sonra gerçek olur. Bir zaman sonra bu söyledikleriniz öylesine gerçek olur ki şeytan artık sizi ayartmaya çalışmak için zamanını harcamaz. Yapmamız gereken şeylerden biri de öz yapımızın, karakterimizin duvarlarını güçlendirmektir. Kutsal kitapta kendini denetleyemeyen insanın korunma duvarları olmayan bir kente benzediği bildirilir. Günümüzde parçalanan aileler, uyuşturucu ve türlü kötü etkiler yüzünden bu şekilde yetişen pek çok insan vardır. Uyuşturucu kullanan her insan korunma duvarları olmayan bir kenttir. Uyuşturucu bağımlılığından kurtarılmak ile korunma duvarlarını inşa etmek ayrı şeylerdir. Bu duvarları iradenizi güçlendirerek örersiniz. Bunu da çarmıhla satın alınan haklarınıza sahip çıkarak bu haklara saldıran kötü güçlere karşı durarak gerçekleştirirsiniz. Bunun korkutucu bir deneyim olduğunu düşünürsünüz ve size sağlayacağı yararın boyutunu tahmin edemezsiniz. Ama sonunda sağlam bir öz yapıya kavuşursunuz. Armağanlarımız geçicidir. Sadece bu yaşam için verilmiştir. Oysa öz yapımız kalıcıdır. Sonsuzluğa bu öz yapımızla gideriz. Tanrı armağanlarınızdan çok daha fazla öz yapınızla ilgilenir. Bu sorun hizmetimi engelliyor diyen bir insanla karşılaşırsam, öz yapıya gereken önemin verilmediğini düşünürüm. Kişinin aslında bu sorun öz yapımı bozuyor demesi gerekir. Çünkü Tanrı kişinin hizmetinden çok öz yapısıyla ilgilenir. Öte yandan bu gerçek, kişinin verdiği hizmetin önemsiz olduğu anlamına da gelmez. Hizmetlerine öz yapılarından daha fazla önem veren kişilerse eninde sonunda bazı sorunlarla karşılaşırlar. Şimdi bu durumun bazı sonuçlarına hep birlikte bakalım. Böylelikle konuyu daha net bir şekilde açıklayabilirim sanıyorum. Bu arada bir şey daha eklemek istiyorum. Eğer kişi geçmişinde okültizmle ilgilenmişse ya da kötü bir gücün tutsaklığına girmişse, o zaman şeytan kendisini o kişinin yasal sahibi olarak görür. Kişi Tanrı sözünü almış, kurtuluşa kavuşmuş ve kötü ruhlardan kurtarılmış olsa bile şeytan vazgeçmez. O kişinin üzerinde hala hak sahibi olduğuna inanır. Benim bu konudaki anlayışıma göre şeytan kendisine ait olanın elinden kapıldığını düşünür ve kişi hala ona aitmiş gibi davranmaya devam eder. Kişi, "Tanrım bu haksızlık, bunun tekrarlanmasına niçin izin veriliyor? Zihnim sürekli olarak neden bu saldırıya maruz kalıyor?" diye sorar. Tanrı ise eğer kişi duyabilirse şöyle yanıtlar. Öz yapının duvarlarını örüyoruz. Duvarlar yeterli yüksekliğe geldiğinde şeytan zamanını boşa harcadığını görecek ve saldıracak başka birini bulacaktır. Ama bu kişinin geçirmek zorunda olduğu bir süreçtir. Kişi bu konuda gerekli anlayışa sahip olursa Tanrı ile daha kolay işbirliği yapabilecektir. Şimdi doğal benlikten kurtarılmanın sonuçlarına göz atalım. Birinci sonuç, günaha sırt çevirerek Tanrı'nın iradesini yerine getirmek. Buna nasıl bir tepki verirsiniz? Beni fazlasıyla heyecanlandırıyor. Günahtan kurtularak Tanrı'nın iradesine girmenin ne olduğunu bir düşünün. 1. Petrus kısmında üzerinde yıllardır düşündüğüm harika bir bildiri var. Henüz tamamını anlayabildiğimi sanmıyorum ama bir kısmını anladığımı düşünüyorum. 1. Petrus 4:1 Mesih bedende acı çektiğine göre siz de aynı düşünceyle silahlanın. Çünkü bedende acı çekmiş olan günaha sırt çevirmiştir. Düşüncenizin sizi koruyan bir kalkan gibi olduğuna dikkatinizi çekerim. Eğer bir sorunla karşılaştığınızda doğru düşünceye sahip değilseniz silahsız sayılırsınız. Son derece çarpıcı bir bildiri, öyle değil mi? Günaha sırt çevirmek mi istiyorsunuz? Muhtemelen bedende acı çekmek zorunda kalacaksınız. Peki sonucu nedir? 2. ayeti okuyorum. Sonuç olarak dünyadaki yaşamının geriye kalan bölümünü artık insan tutkularına göre değil, Tanrı'nın isteğine göre sürdürür. Kişi benliğe dayalı arzulardan kurtulur ve kendisini gerçekten Tanrı'nın iradesini yerine getirmeye adar. Bedende acı çekmek farklı yollardan gerçekleşebilir. Tanrı bizim için belirlediği varış noktasına götüren yolu kendisi seçer. Örneğin genç bir kadın Rabbi kabul etmiş, kutsal ruh vaftizini almış ve iyi bir imanlı topluluğa ait olduğu halde hiç de uygun olmayan bir kişiye gönlünü kaptırmış olabilir. Topluluk önderinin ve diğer dostların öğütlerine rağmen bu kişiyle evlenir. 20 yıl birlikte yaşarlar. Ardından adam onu ve 3 çocuğunu bir başka kadın için terk eder. Nasıl? Bütün bu yıllar boyunca ne oluyordu? Kadın bedende acı çekiyordu. 20 yılın sonunda ise asıl öğrenmesi gereken şeyi, yani yanlış eş seçmemesi gerektiğini öğrenmiştir. Bunu öğrenmesi 20 yılını almıştır. Tanrı bizler öğrenene dek vazgeçmez. Başka bir örnek olarak Yahuda krallığının tarihine bakalım. En büyük sorunları putperestlikti. Tanrı bu konuda halkını defalarca uyardı. Onları yola getirmeye çalıştı ama yine de itaat etmediler. Tanrı sonunda ne yaptı? Onları o dönemde putperestliğin merkezi olan Babil'e sürgüne gönderdi. Babil'de geçirdikleri 70 yıl onların putperestliğinin de sonu oldu. Geri döndüler. Artık putperestlikle yakından ya da uzaktan ilgilenmek istemiyorlardı. Yani doğru yolu bulmamız 70 yıl bile alsa Tanrı size 70 yıllık bir süre tanıyacaktır. Ama çok şükür ki Tanrı kişilere daha kısa zaman aralıklarıyla sabır gösterir. Eğer yanlış yoldaysanız, doğal benliğinize göre yaşıyorsanız, dik başlı ve inatçıysanız ve sadece kendinizi mutlu etmeye çalışıyorsanız, Tanrı acı çekmenize neden olan sorununuzdan kurtulana dek acı çekmenize müsaade edecektir. Açık konuşmak gerekirse bazen bu sorun oburluk olabilir. Aşırı yemek bedensel bir arzudur, bunu biliyor muydunuz? Çoğu kilise içkiye karşıdır ama oburluğa karşı tek bir söz edilmez. Kutsal kitapta her ikisi hakkında uyarılar vardır. Doğal benliğinizin arzularını tatmin etmeyi sürdürebilirsiniz. Fakat er geç bu sorununuzla yüzleşmek zorunda kalırsınız. Eğer aşırı şişmansanız bel bölgenizde sağlık sorunları çıkacaktır. Çünkü bel kemiği bu kadar ağırlığı çekmek üzere tasarlanmamıştır. Bunun dışında muhtemelen sindirim sisteminde ve diğer organlarda sorunlar baş gösterecektir. Bu durumda "Tanrım beni iyileştir" diye seslendiğinizde Tanrı size "Doğru yaşamayı öğren" diye yanıt verir. Bel ve bacaklarında sağlık sorunu olan kişiler için dua hizmeti veriyorum. Çok yüksek topuklu ayakkabılar giyen bayanlar da geliyor. Onlar için dua ediyorum ve Tanrı onlara şifa veriyor. Ama o kadar yüksek topuklarla kalıcı şifa almaları olanaksız. Çünkü o topuklar bel kemiğini zedeler. Rabbin iyileştirme gücüne yıllardır tanıklık ediyorum ve yıllardan beri şifa hizmeti veriyorum. Yaklaşık 2 yıl önce bir gün Florida'daki evimden dışarı çıkarken aklımda şifa konusu yoktu. Ama kapıdan adımımı attığım sırada Rab benimle konuştu. Bunu hiç beklemiyordum. Doğru bir yaşam tarzı sürdürürsen tümüyle iyi olabilirsin. O zamanlar ruhla dolu olağan bir yaşam sürdürüyordum. Kötü olan hiçbir şeyle ilgim yoktu. Üstelik sağlığım da yerindeydi. Hatta kendi kendime 70 yaşındaki bir insan için oldukça iyi bir durumdayım diye düşünüyordum. Rab bu sözleriyle ne demek istemişti? Bunu anlamam biraz zaman aldı. İlk önce bu sözlerin gerçekten Tanrı'dan olup olmadığını kontrol ettim. Sonunda Tanrı'dan olduğuna emin oldum. Bu nedenle ona şöyle dua ettim. Tanrım, eğer yaşam tarzım seni hoşnut etmiyorsa ya da doğru değilse lütfen bunu bana göster. Sonraki 18 ay boyunca Tanrı'nın yaşamımda dokunmadığı hiçbir alan kalmadı diyebilirim. 70 yaşında bir insanın benim yaptığım bu değişiklikleri yapabileceğini asla düşünemezdiniz. Bunları yapmak zorunda değildim elbette ama eğer yapmasaydım fazlasıyla sıkıntı çekerdim, bundan eminim. Burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Tanrı size doğru olan yolu gösterir. Siz ise "Tanrım, bu konuyu ciddiye almak istemiyorum. Ben diğer yoldan gideceğim" diye karşılık verirsiniz. Tanrı "Nasıl istersen ama sıkıntı çekeceksin ve bu sıkıntın yanlış yolda olduğunu öğrenene dek sürecektir" der. Ama bir çözüm daha var. Sıkıntı ve acı çekmeniz gerekmez. Ne yapmalısınız biliyor musunuz? Yaşamınızda Mesih'in çarmıhını uygulamalısınız. Mesih İsa'ya ait olanlar doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir ayetini okuduğumda zihnimde ellerimden ve ayaklarımdan çarmıha çivilenmekte olduğumu canlandırırım. Bu yüzden ne zaman sabırsızlık sorununa eğilimli olsam kendi kendime "Hayır, bunu yapmayacağım. Ben çarmıha gerildim. Ben artık onun çarmıhına aidim. Bu eğilime kapılmayacağım" derim. Yani doğal benliğimin o yönünü çarmıha gererim. Ya da kişinin korkuya kapılma eğilimi olduğunu varsayalım. Bu takdirde şöyle düşünmesi gerekir. Tanrı bana korku ruhu vermedi. Bunu çarmıha geriyorum. Yeri orasıdır. Bu süreç kişiye acı verebilir. Ama bu farklı bir tür acıdır ve aslında çok fazla sürmez. Doğal benliğin zorlu arzularını reddetmek kişi için çok zor olabilir. Ama kişinin önünde sadece 2 seçenek vardır. Ya kendi yolunu izler, kendi arzularını tatmin eder ve yıllarca sıkıntı çeker ve zamanı geldiğinde tıpkı Yahuda halkı gibi putperestlikle ya da kendisi için sorun olan neyse onunla ilişkisini tamamen keser. Ya da "Tanrım, seni işitiyorum. Yaşamımda benim için zararlı olabilecek izin vermediğim bazı şeylere karşı eğilim içinde olduğumun farkındayım. Tanrım, bunları reddediyorum. Hepsini Mesih'in çarmıhına bırakıyorum. Kendimi onun çarmıhtaki ölü bedeniyle özdeşleştiriyorum. Bu arzular bana hükmedemeyecekler" der. Bu seçeneklerin biri kısa, diğeri ise uzun bir yoldur. Ama her ikisinde de bir miktar acı ve sıkıntı olacaktır. Şimdi 1. Petrus 2:21'i okuyorum. "Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih kendi izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu." Burada ne yapmak üzere çağrılıyoruz? Bir vaiz ya da müjdeci olmak üzere değil. Mesih bizim için nasıl örnek oldu? Acı çekerek. Bizler de acı çekmeye çağrılmaktayız. Acının birçok farklı türü vardır. Ve zaferli bir Hristiyan yaşamına götüren yolda acı unsuru mutlaka olacaktır. Çocukluk dönemimde şimdiki gibi eğitimi ilginç kılmak için farklı yöntemler uygulanmıyordu. Çocuklar okula bir şeyler öğrenmek için giderdi ve isteseler de istemeseler de öğrenirlerdi ya da öğretilirlerdi. Ders konusunun ilginç olup olmaması önemli değildi. Öğrenmek zorundaydılar. Bu elbette iyi bir şey değil. Ancak günümüzde bu durum o kadar tersine döndü ki öğrenciler konu çok ilginç, hoş ya da zevkli değilse öğrenmek istemiyorlar. İşin aslı şu ki bize hoş gelmeyen birçok şeyi İstesek de istemesek de öğrenmek zorundayız. Ben bu ilkeyi eğitim konusuna uyguladım. Ama gerçek uygulaması Hristiyan yaşamındadır. Hoş olsa da olmasa da yine de öğrenecek misiniz? Aslında elbette ki öğreneceksiniz. Asıl önemli olan Tanrı'nın yolunu mu yoksa diğer yolu mu öğreneceğinizdir. Günah sırt çevirmek istiyorsanız bedende bir miktar acı çekilecektir. İsa Mesih örneğimizdir. Bizler onun adımlarında yürümek üzere çağrıldık. Bunlar ne adımlarıydı? Acı ve sıkıntı. Nereye götürüyordu? Çarmıha. Önemli olan günaha ne kadar sırt çevirmek istediğinizdir. Günaha sırt çevirmek, günahtan özgür olmak sizin için ne kadar önemli. Doğal benlikten kurtarılışın ikinci sonucu ise bir lanet olarak adlandırabileceğimiz benliğe güvenmekten, yani kişinin kendi gücüne güvenmesinden kurtulmaktır. Bu konuda Yeremya 17:5'e bakalım. 17:5'ten başlayarak okuyacağım. Rab diyor ki, insana güvenen, insanın gücüne dayanan, yüreği Rab'den uzaklaşan kişi lanetlidir. Böylesi bozkırdaki çalı gibidir. İyilik geldiği zaman görmeyecek, kurak çöle, kimsenin yaşamadığı tuzlaya yerleşecek. Burada yüreği Rab'den uzaklaşan, yani doğal benliğinin arzularına uyan kişinin lanetlendiği bildiriliyor. Bu durum bir seçenek değil, kişinin davranışının doğal bir sonucudur. Bunun ardından lanetli kişinin harika bir tanımlaması yapılıyor. Çok tipik bir betimleme, öyle değil mi? Çevrede bereket ve gönenç vardır ama lanetli kişi bunlara sahip olamaz. Yaşamda bu durumun pek çok örneğine tanık oluyoruz. Bir örnekle açıklayabilirim.
Kötü ruhların tutsaklığından kurtulmak için dua hizmetime gelmek isteyen bazı insanlar olduğunu düşünün. Kurtarılmaları gerektiğini biliyorlardır.
Ama yolda gelirken araçları bozulur, gelemezler ya da haritaları yoktur, doğru yolu bulamazlar. Lanetli kişinin ne yaparsa yapsın bir türlü gönence kavuşamadığını görüyoruz. Peki niçin? Lanetli olmasının nedeni nedir? Benliğine dayalı gücüne güvenmesi ya da doğal benliğine kendi gücüne güvenmesi. Ayetlerin devamında diğer bir seçenek olduğunu görüyoruz. Ne mutlu Rab'be güvenen insana, güveni yalnız Rab olana. Böylesi su kıyılarına dikilmiş ağaca benzer, köklerini akarsulara salar. Sıcak gelince korkmaz, yaprakları hep yeşildir. Kuraklık yılında kaygılanmaz, meyve vermekten geri durmaz. Burada karşımıza iki resim çıkıyor. Lanetli kişi, bereketli kişi. Çok açık bir şekilde tarif edilmişler. Yaşamda pek çok örneklerine rastlıyoruz. Her iki gruba ait pek çok insan tanıdığımı söyleyebilirim. Ama Yeremya'da bildirildiği gibi sorunun kaynağı kişinin doğal benliğinin arzularına uyması ve kendi ya da diğer insanların gücüne güvenmesidir. Yani Mesih'in çarmıhını göz ardı etmesidir. Bu konuda Romalılardan birkaç ayet okumak istiyorum. Romalılar 8:8, 12 ve 13. Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. Doğal benliğin Tanrı'yı hoşnut edecek bir şeyler üretmesine olanak yoktur. Kişi çok dindar olabilir ama Tanrı'yı hoşnut edemez çünkü lanetlidir. Şimdi de 12:13'ü okuyorum. Öyleyse kardeşlerim, borçluyuz ama doğal benliğe göre yaşamak için benliğe borçlu değiliz. Çünkü doğal benliğimiz bizim için iyi olan hiçbir şey yapmadı. Onu beslememeliyiz, geliştirmemeliyiz. Çünkü sorunlarımızın asıl nedeni odur. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Yeni antlaşmada yer alan terimlerin bazılarının çok özel teknik uygulamaları olduğundan daha önce size söz etmiştim. Beden ve benlik bunlardan ikisidir. Bu ayette her ikisi bu anlamda kullanılmıştır. Burada fiziksel bir bedenden söz edilmiyor, doğal benlikten söz ediliyor. Minneapolis'te Pentekostçu bir kilisede yardımcı önder olarak hizmet ettiğimi daha önce anlatmıştım. Görevlerimden biri de hastane ziyaretleri yapmaktı. Ciddi sağlık sorunları olan pek çok topluluk üyesini ziyaret ediyordum. Öte yandan kilisemde tanrısal şifa vaaz ediliyordu. Tanrı'nın iyileştireceği öğretiliyordu. Uygulamadaysa birçokları hastalığa yakalanıyordu. Yani bu görevim benim için ağır bir yüktü. Tanrı'ya şöyle dua ettim. Rab, topluluğumuzun bu değerli ve sevgili üyeleri nasıl olup da hastalanıyorlar? Rab beni 8:13 ayetine yönlendirdi. Çünkü benliğe göre yaşarsanız öleceksiniz. Ama bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız. Bu insanların çoğu benliğe göre yaşamaktaydı. İlgi alanlarının merkezinde yemek masası ve televizyon vardı. Çok az dua ediyorlar, nadiren kutsal kitap okuyorlardı. Yani doğal benliklerini ekiyorlardı. Paulus Galatyalılar 6:8'de şöyle bildirir. Kendi doğal benliğini eken benlikten ölüm biçecektir. Yani hastalık, ölüm, yozlaşma. Paulus 8:13'te bedenin kötü işlerini ruhla öldürürseniz yaşayacaksınız diyor. Peki bu nasıl yapılıyor? Bunu sağlayan nedir? Mesih'in çarmıhıdır. Ziyaret ettiğim topluluk üyelerimiz için rahatlıkla şunları söyleyebilirdim. Çok değerli insanlardı, dindardılar, dillerde konuşuyorlardı. Kurtulmak, yeniden doğmak, ruhla dolu olmaktan sürekli söz ediyorlardı. Ama birçoğu çarmıhın yaşamlarındaki temel amacının ne olduğunu bilmiyordu. Ve bunun sonuçları da ortadaydı. Kendi doğal benliğini eken benlikten ölüm biçecektir. Bu sadece fiziksel yozlaşma anlamına gelmez. Zihinsel yozlaşma da olabilir.
Dün gece dua için gelenlere dikkat ettim. Birçoğunun kısa yoldan çözüm peşinde olduğu izlenimi verdiğini söyleyebilirim.
Elini üzerime koy ve benim için dua et. Evet, bunu elbette yapabiliriz. Ama çarmıhın yolu kısa bir yol değildir. Birçok kereler şifa almış olsanız bile, çarmıhın yaşamınızdaki işi tamamlanmadan gerçek zafere ulaşamazsınız. Bu kişileri asla suçlamıyorum. Çünkü onlar bir anlamda aldıkları öğretişlerin kurbanıdırlar. Öğretişlerin çoğu imanlının Tanrı'dan neler alabileceğine odaklanır. Eğer şöyle yaparsanız Tanrı böyle yapacaktır. Daha önce belirttiğim gibi lokantaya gelen kişiye üzerinde fiyat olmayan menü verilmesine benzer. Evet Tanrı sağlar ama her şeyin bir bedeli vardır. Şimdi de üçüncü sonucu inceleyelim. Bütün bu açıklamalarımın konu hakkında kesin ve nihai olmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Bunları üzerinde düşünmeniz için yapılan öneriler olarak kabul edebilirsiniz. Üçüncü sonuç. Tanrı'ya ruhta tapınmak özgürlüğüne sahip olmak. Bu konuyla ilgili olarak Filipililer 3:3'e bakacağız. Çünkü gerçek sünnetliler Tanrı'nın ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa ile övünen ve benliğe güvenmeyen bizleriz. Eski antlaşma döneminde Tanrı İbrahim'e sünnet edilmeyen her çocuğun halkıyla arasındaki antlaşmayı bozduğunu bildirmişti. Çünkü o dönemde sünnet Tanrı ile yapılan antlaşmanın bir işaretiydi. Paulus bu ayette bizler o eski antlaşmaya ait değiliz. O dönemde sadece erkek çocuklara uygulanan sünnetin artık geçerliliği kalmadı. Gerçek sünnetliler kadın erkek ayrımı yapmaksızın onun ruhu aracılığıyla toplanan ve İsa Mesih'le övünen erkek ve kadın imanlılardır demek istiyor. Tanrı ayrımcılık yapmıyor. Bu durum siz bayanları mutlu etmiyor mu? Ama o dönemdeki sünnet uygulamasında bile acı ve bir miktar kan söz konusuydu. Kan akıtılmadan Tanrı ile yapılan hiçbir antlaşma olmadı. Daima keskin bir bıçak kullanılması gerekti. Bizler için gerçek sünnetin işaretleri nelerdir? Paulus bunun 3 işaretinin olduğunu söylüyor. Birincisi, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla tapınırız. Gerçek sünnetliler ruhta tapınanlardır. Kendinize bir sorun. Tapınmanın yaşamınızda ne kadar önemi var? Tapınmak için ne kadar zaman ayırıyorsunuz?
İmanlının dua için belirli bir zaman ayırması çok iyidir. Ama bu zamanın içine tapınma da dahil edilmelidir.
Eğer kutsal ruh vaftizini aldıysanız çok harika bir şekilde tapınabilirsiniz. Bunu önceden planlamanız gerekmez. Yüreklerinizi ve ellerinizi ona kaldırıp bilinmeyen bir dilde ya da dillerde ona tapınabilirsiniz. Bu çok büyük bir ayrıcalık ve berekettir. İkinci işareti olarak İsa Mesih'le övünürüz. Onunla çok çok çok gurur duyarız. Onun için asla özür dileyici bir tavır içinde olmayız. Onu asla geri plana atmayız. O bizim yaşamımızın merkezindedir. Ve üçüncü işaret olarak doğal benliğimize güvenmeyiz. Bu sünnet için gerekli olan keskin bıçak gibidir. Doğal benliğinizin hak iddialarını tümüyle bir kenara itersiniz. Artık benliğinizden hiçbir şey beklemezsiniz. Artık ona hiçbir borcunuz yoktur. Onu kesip attınız. Bazıları Paulus'un Koloseliler 2:11-12 ayetlerinde yer alan sünnet ve vaftiz ifadeleri nedeniyle Hristiyanlar için sünnetin vaftiz olduğunu söylerler. Bunun tümüyle doğru olduğu kanısında değilim. önemli olduğu için açıklamak gereğini görüyorum. Hristiyanlar için sünnet, doğal benliğe duyulan güvenin reddedilmesidir. Kişi, günahkar doğal benliğine güvenmeyi reddettiğinde, daha sonra yapması gereken şey, benliği bedeni gömmektir. Ama canlı bir bedeni gömmenin hiçbir yararı yoktur. Vaftiz edildikleri halde doğal benliklerini reddetmemiş olan birçok kişi vardır. İlk koşul, kişinin benliğinin arzularını bir kenara itmesi ve bunun yerine yaşamında Mesih'in çağrmağını uygulamasıdır. Kişi ancak bunun ardından ruh aracılığıyla Tanrı'ya özgürce tapınabilir. Bazen tapınmak istediğimiz halde içimizde buna karşı gelen bazı eğilimler ya da arzular etkin olmaya başlar. Sizin bu durumu yaşayıp yaşamadığınızı bilmiyorum ama benim için Tanrı'ya en yakın olduğum zamanlar doğal benliğimin baskısının en güçlü olduğu anlardır. Çünkü benlikte gerçek tapınmaya karşı gelen bir unsur vardır. Bir kenara itilmek istemez. Dikkatimiz ve ilgimiz üzerinde hak iddia etmeye sürdürür. Doğal benlikten kurtarılmanın sonuçlarını böylece ele almış bulunuyoruz. Ben bir kez daha tekrar edeceğim, ardından bu paylaşımı kapatacağız. Birinci olarak, günaha sırt çevirmek ve Tanrı'nın istemini yerine getirmek. Bedende acı çekilmeden bunun gerçekleşmesi olanaksızdır. Çünkü çarmıhın çivileri acı verir. Bir kişinin acı çekmeden doğal benlikten gerçekten kurtulabileceğine inanmıyorum. Ya çarmıhın acısına katlanarak zafer kazanırsınız ya da söz dinlemezliğin acısını çeker ve sorununuza bir çözüm bulamazsınız. İkinci olarak doğal benliğe güven duyma lanetinden kurtulmak. Üçüncü olarak Tanrı'ya ruhu aracılığıyla ya da ruhta tapınmak. Şimdi hep birlikte Tanrı'ya Mesih'in çarmıhı aracılığıyla bize sağladığı bu harika şeyler için şükredelim mi? Biliyorum, paylaşım boyunca tüm dikkatinizi ve gücünüzü konuya yoğunlaştırdınız. Şimdi biraz gevşeyelim ve ona hamd edelim. Ruhunuzu Tanrı'ya kaldırın ve ona tapının. Ya Rab, sana teşekkür ediyoruz Göksel Baba. Teşekkürler Tanrım. Sana şükrediyorum. Seni övüyorum. Adını yüceltiyorum Rab. Adına övgüler olsun. Adına izzet olsun Rab. Sana yücelik olsun. Amin.